Hiçbir vakit hiç kimse Tanrı'yı görmüş değildir. Birbirimizi seversek Tanrı bizde kalır ve sevgisi bizlerde yetkinliğe ulaşır. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Yuhanna mektubunun 4. bölüm 12. ayetinde. Daha önceki ayette elçi Yuhanna, sevgili kardeşlerim, eğer Tanrı bizleri böylesine sevdiyse biz de birbirimizi sevmek zorundayız diyordu. Tanrı'nın oğulda bize verdiği armağan yalnızca bize kurtuluşumuz konusunda güvence vermekle kalmıyor. Aynı zamanda bizim de aynı şekilde sevmemizi gerektiriyor. Tanrı bizler için olan sevgisini gösterdi. Bu nedenle bizler de bu düzeye yaraşır şekilde sevmemiz gerekir. Bir kişi Golgota'ya gidip, yani İsa Mesih'in çarmıha çakıldığı yere gidip de orada Rabbin ölçüsüz ve hak etmediğimiz sevgisini tecrübe ettikten sonra hayatına bencillik içerisinde devam edemez. Yuhanna'nın sevgili kardeşlerim Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre sözü bizi 10. ayete geri götürür. Orada oğlunu gönderdi işte sevgi budur diyordu. O bizi günahlarımıza kefaret olmak üzere oğlunu verecek kadar sevdi. Yalnız bizi sevenleri seversek ya da başkalarını kendi çıkarlarımız için seviyorsak bunun hiçbir değeri yoktur. Rabbi Mesih şunu demiştir. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Biz de birbirimizi sevmek zorundayız. Değerli dinleyicilerimiz, aslında birbirimize karşı sevgi borcundan başka borcumuz olmamalı. Elçi Yuhanna burada sevgiden söz ederken, bugün birçok topluluklarda insana eğlenceli zamanlar yaşatan basit bir duygulanmadan söz etmiyor. İsa Mesih ne diyordu? Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Eğer onu gerçekten seviyorsanız o zaman onun buyruklarını yerine getirin. Benim buyruğum şudur, sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Buna ne diyeceksiniz? İnsanlardan nefret ederken Tanrı'yı sevmeye devam edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Eğer yaşamınızda diğer kardeşlere sevgi göstermiyorsanız Tanrı'nın çocuğu olup olmadığınızla ilgili önemli bir durum söz konusu demektir. Eğer yaşamınızda diğer kardeşlere sevgi göstermiyorsanız dediğimde burada bir süreklilik söz konusudur. Bugün birçok anlamsız şey söz konusudur. Birine dostça yaklaşıp ona kardeş demekten ya da inanlılar topluluğunda makul bir şekilde davranmaktan söz etmiyoruz. Ancak imanlılarla ilgileniyor musunuz dostum? Onların ruhsal alanda gelişmelerini, büyümelerini istiyor ve bu alanda elinizden geleni yapıyor musunuz? Tanrı'nın sözünü yaymaya ve ona hizmet etmeye önem veriyor musunuz? Rabbi Mesih çarmıhta acılar içerisindeyken bile şöyle diyebilmişti. Ey baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Değerli dostum, Tanrı'nın çocukları olduğunu söylemekle birlikte size zarar vermiş, acı çektirmiş olanları bağışlayabiliyor musunuz? Eğer diğerleri sizin sevginize karşılık veremiyorlarsa Tanrı'nın çocukları olup olmadıkları konusunda sorun var demektir. İşte gerçek test budur. Acı veriyor değil mi? İmanlı yaşamı ve aile ilişkileri hakkında bilgi veren seminerlerde bu tür bir öğretişe yer verilmez. Elçi Yuhanna her şeyin kökünde yatanı bize göstermektedir. Tanrı'yı seviyor musunuz? Diğer kardeşlerinizi, diğer insanları seviyor musunuz? Hiçbir vakit hiç kimse Tanrı'yı görmüş değildir. Birbirimizi seversek Tanrı bizde kalır ve sevgisi bizlerde yetkinliğe ulaşır diyor 1. Yuhanna 4. bölüm 12. ayette. Bazıları kutsal kitapta Tanrı'yı görmüş olanlarla ilgili benzetmeleri öne sürerek bu ayeti farklı yorumlamaktadır. Elbette Adem ve Musa Tanrı'yla yüz yüze konuşmadılar ve Musa peygamber o sırada kayanın yarığına yaklaşmıştı. Yeşaya şöyle diyordu, Kral Uzya'nın öldüğü yıl Rabbi yüce ve yüksek bir taht üzerinde oturmakta gördüm ve etekleri mabedi dolduruyordu. Hezekiel peygamber de Tanrı'dan görümler almıştı. Rab Daniel peygambere ve başkalarına da gözükmüştü. Yuhanna Tanrı'yı kimsenin görmediğini söylüyor ancak orada kalmayıp devam ediyor. Onu babanın bağrında bulunan ve kendisi Tanrı olan biricik oğul tanıttı. Yani o onu yorumladı. Aslına bakacak olursak Tanrı eski antlaşmadaki insanlara göründüğünde onlar Tanrı'yı görmedi çünkü Tanrı ruhtur ve biz de ona o şekilde tapınırız. O insanlara kendi istediği gibi gözüktü. Tanrı bu insanlara kendisini bir biçimde açıkladı ama tüm doluluğuyla değil. Yuhanna müjde yazısında diyor ki Rab İsa cennete döndükten sonra bile Tanrı'yı kimse görmedi. Rab İsa Mesih Filipus'a şöyle dedi, beni görmüş olan babayı görmüştür. Ancak onu nasıl gördüler? İnsan bedenine büründüğü için onu görmüş olan kalabalıklar onu tanımıştı. Nasıra'da büyüyüp yetişti ancak insan bedeninde olduğundan onun Tanrı'nın oğlu olduğunu anlamadılar. Tanrı'yı tüm doluluğu ile olduğu gibi hiç kimsenin görmediği doğrudur. Yuhanna'nın burada bize aktarmak istediği şudur. Tanrı'yı kimse görmemiş olmasıyla birlikte kendini birbirini seven imanlılar aracılığıyla açıklayabiliyor. Genelde dünya Tanrı'nın sevgisini göremez. Görebilecekleri tek yol onu temsil eden imanlıların yaşamlarıdır. Mesih çarmıhta ölene kadar hiçbirimiz Tanrı'nın sevgisini bilmiyorduk. Ve bunu bize kutsal ruh aracılığıyla şimdi yüreklerimize koymaktadır. Çünkü Tanrı'nın sevgisi bizlere verilen kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimizde dolup taşmaktadır diye yazar kutsal söz. Ve Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü diye devam ediyor. Hiçbirimiz Tanrı'yı aramadık. Bu doğrudur. Dolayısıyla Tanrı bize geldi. 2000 yıl kadar önce Rab İsa Mesih de kendisini açıkladı Tanrı ve onunla ilgili olarak bildiğimiz her şey Mesih'in kişiliğinde öğrendiğimizdir. Tanrı'nın bazı şeylerle ilgili olarak ne düşündüğünü, nasıl hissettiğini bilmiyorum ancak Rab İsa'yı izleyip onu dinlediğim zaman sanki Tanrı'nın kalp atışlarını hissedebiliyorum. Kutsal kitaptan onun yaşamını izlerken bir cenazede nasıl duygulandığını anlayabiliyorum. İsa ağladı diye yazar kutsal söz. O da bizim gibi duygulara sahipti ama tümüyle günahsız şekilde sevebildi. Küçük çocuklar hakkında nasıl hissettiğini biliyorum. Çünkü onları kucağına alıp onları kutsadı. Bunları bilebilirim çünkü Rab İsa Mesih gelip Tanrı'yı bana açıkladı. İçinde yaşadığımız bu kötü dünya Tanrı'yı nasıl bilecek? Ne yazık ki çok sayıda imanlı dünyaya sevindirici haberi duyuracağı, Tanrı'nın sevgisini dağıtacağı yerde dünyayı hoşnut etmeye çalışıyor. Dünyanın hakkımızda ne düşündüğü bizi ilgilendiriyor ama önemli olan onlar ise hakkında ne düşünüyorlar? Onun temsilcileri olarak bizim hakkımızda ne düşünüyorlar? Birisi şunu şöyle ifade etti. 20 yaşındayken dünyanın bizim hakkımızda ne düşündüğünü önemsemeyiz. 30 yaşındayken dünyanın hakkımızda düşündükleri ile ilgili kaygılar duyarız. 40 yaşında ise dünyanın bizi hiçbir zaman düşünmediğini fark ederiz. Bu hemen hemen tümüyle doğrudur. Bizim bugün dünyaya tanıklık ediyor olmamız gerekir. Bunu nasıl yaparız? Elbette Tanrı'nın sözünü yayarak. Tanrı'nın sözünü önce hayatımıza alıp onu yaşayarak ve sonra da bu sözü yayarak. Evet bu önemlidir. Bizim bugünkü dünyamız tam da anlayamadığı bir sevgi açlığı içerisindedir. Dünya sevgiyi yalnızca seks olarak tanımlar. Dünya ancak bu tür sevgiyi tanır. Tanrı sevgisini değil, Tanrı sevgisinin ne kadar harika olduğunu bilmezler. Ancak biz onu ve onun sevgisini yani Tanrı'nın sevgisini temsil edebiliriz. Onun sevgisi bizde yetkinliğe ulaşır. Onun sevgisi içimizde gelişir ve bu büyüyen bir şeydir. Dünya bu sevgiyi yeterince göremiyor ama yine de birçok imanlının yaşamında görmüş olmalıdır. Bizim onda kaldığımızı, onun da bizde kaldığını şundan bilebiliriz. O bize öz ruhundan verdi. 1 Yuhanna 4 ayet 13. Gördüğünüz gibi yalnızca içimizdeki kutsal ruh aracılığıyla oluyor bu. Bu insani bir sevgi değildir. Bunu biz yapamayız. Ruhun meyvesi sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür şeyleri yasaklayan bir yasa yoktur. Sevgi listenin başında gelmektedir. Birçokları asıl ürünün sevgi olduğunu ve diğerlerin bu sevgiden kaynaklandığını, çıktığını söyler ve buna inanır. Eğer 1. Korintoslar 13. bölümü okursanız hem sevincin hem de esenliğin sevgiden doğduğunu görürüz. Değerli bir kutsal kitap yorumcusu bir zamanlar Çin'in yöneticisiyle ilgili şu olayı aktarır. Hepimiz kısa bir süre önce Çin'in başbakanının sözde iman edişiyle ilgili haberi duyduk. Umarız canında gerçek bir dönüşüm olmuştur ve bunu da zaman gösterecektir. Kendisinden çok önce Mesih'e iman etmiş olan karısına şöyle demişti. Ben Mesih imanlılarını anlamıyorum. Burada onlara çok kötü muamele ediliyor. Onları soyuyorlar, dövüyorlar, öldürüyorlar, kötü davranıp zulmediyorlar. Ancak henüz daha birinin bile karşılık verdiğini ve bir kişiye zarar verdiğini görmedim. Neden böyle? Karısı yanıtlar, işte Mesih inancının özü budur. O yüzden karşılık vermiyorlar. Değerli dostum, birçok kişinin imanlıların yaşamlarında bu sevgiyi görmeye ihtiyaçları vardır. Bugün bu tür öğretişe ne kiliselerde, ne radyolarda, ne de seminerlerde gereken önem veriliyor. Hep ihmal ediliyor. En temel ve önemli öğretiş bu değil midir? Bir evde Tanrı'nın sevgisi egemense, orada karının ve kocanın rolleri, işleriyle ilgili konularda kaygılanmaya gerek yoktur. Pavlos şunu yazar, ey kocalar, Mesih imanlılar topluluğunu nasıl sevip, onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Eğer koca karısı uğruna ölebilecek kadar seviyorsa, eğer kadın da onu tüm yüreğiyle seviyorsa artık bazı küçük kurallar koymamıza hiç gerek yoktur. Bir keresinde çevresinde eteklerine yapışan 5 çocuğu ile bir kadın heykeli görmüştüm. Yanında ateş ekmekte olan kocası için silah dolduruyordu. Kocası da onu korumaktaydı. Bu kadının seks ile ilgili bir derse ihtiyacı olduğunu hiç sanmıyorum. 5 çocuğu olduğuna göre herhalde o size bu konuda ders verebilir. Onlar birbirlerini seviyorlardı. Birbirlerine sadıktılar, birbirlerine bağlıydılar. Ne güzel bir sevgi değil mi? Tanrı'nın çocukları da Tanrı'nın sevgisini başkalarına böyle gösterebilseydi ne iyi olurdu. Tanrı'da yaşadığımızı ve O'nun bizde yaşadığını bize kendi ruhundan vermiş olmasıyla anlıyoruz. Yine 4. ayette Yuhanna, çünkü içinizdeki ruh dünyadakinden üstündür diyor. Tanrı'nın ruhu sizdedir ve bu ruh bu sevgiyi yüreğinizde geliştirebilir. Bunu bizler geliştiremeyiz. Ben böyle sevemem. Doğal eğilim gereği bana vurana hakkını vermek isterim. Ancak bizde yaşayan Tanrı'nın kutsal ruhu ile doldurulduğumuzda bu tür bir sevgiyi dünyaya gösterebiliriz. Bizse diyor 1 Yuhanna 4. bölüm 14. ayette babanın oğlu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük ve buna tanıklık ediyoruz. Müjdenin Tanrı sözünü söylediği ve bizim duyurmamız gereken de budur. Sevgimizin amacı budur. Şunu yinelemek istiyorum dostum. Mesih inancındaki sevgi sosyal bir sevgi değil. Kilisenin ziyafetinde gördüğünüz de değildir. Mesih'i günahkarların kaybolmuş dünyasına götürdüğümüzde ortaya çıkar. Sevgimizi bu şekilde ortaya koyarız. Bu tür sevgiyi anlamak zordur. Ben Rab için çok değişik ülkelerde çalışan kişiler tanıdım. Bu kişiler sevilmesi çok zor olan kişileri seviyorlardı. Bunu görmek çok güzel tabii. Onların yaptığı nedir? Tanrı'nın buyurduğu gibi müjdeyi o insanlara duyurmak. Belki oralara ilk gittiklerinde halkını sevememişlerdi. Ancak onlara Rabbi anlattıktan sonra onları seversiniz. Çünkü başka türlü Tanrı'nın bir çocuğu olamazsınız. 15. ayette her kim diyor İsa Tanrı'nın oğludur diye açıkça söylerse Tanrı o kişide kalır, o da Tanrı'da kalır. İşte başlangıç noktası budur dostum. Bana bakireden doğmanın önemsiz olduğunu söylemeyin. Müjdenin dediği şudur. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. Eğer o söylediği, iddia ettiği kişi değilse ölümü ve dirilişi anlamsızlaşır ve hatta zaten ölümden dirilemezdi. Ancak bulgular onun ölümden dirildiğini gösteriyor. Bu nedenle o dediği kişiydi. Her kim İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar. Bu nedenle Rabbi Mesih şöyle diyebildi. Tanrı'nın yaptığını ben de yaparım. Şu inanılmaz iddiada bulundu. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Bu nasıl olabilir? Yuhanna 5.19'da şunu demişti. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. O tüm ölüleri diriltip yargılayacaktır. Dolayısıyla onun sesini işitip iman ederseniz kurtulacaksınız. 16. ayet. Tanrı'nın bizlere beslediği sevgiyi biz böyle bildik ve ona iman ettik. Tanrı sevgidir. Sevgide kalan Tanrı'da kalır, Tanrı'da o kişide kalır. Bunlar içinden çıkılamayacak şekilde birbirine sarılmış şeylerdir. Kısaca Tanrı'yı sevdiğinizi ve onun bir çocuğu olduğunuzu söyleyip kardeşlerinizden nefret edemezsiniz. Bu bölümde Tanrı sevgidir tanımlanması ile karşılaştığımız ikinci yerdir. Bunun dördüncü bölümde geçtiği yerleri hatırlamanın kolay bir yoluşudur. Dördü iki ile çarpın sekiz yapar. İlk gözüktüğü yer sekizinci ayettir. Sekizi iki ile çarpın on altıyı bulursunuz. İkinci görüldüğü yerde 16. ayettir. 1 Yuhanna 4. bölüm 17. ayette şöyle diyor. Sevgi bizlerde yetkinliğe ulaşmıştır. Öyle ki yargı gününde tam bir güvene sahip olalım. Çünkü bu dünyada onun yaşadığı gibi yaşıyoruz. Sevgi yetkin kılınmıştır. Yani sevgi tamamlanmıştır. Yargı gününde tam bir güvene sahip olalım. Eğer Tanrı'yı, Rab İsa'yı ve imanlı kardeşlerimizi seversek cesaretimiz olacaktır ve değerli dostum yargı günüyle ilgili bir korkumuz olmayacaktır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Başka bir deyişle biz Rab İsa Mesih gibiyiz. O ölümden dirilmiştir ve yaşamaktadır. Bu hayata biz de sahibiz ve o bizi yukarıda bekliyor. Biz Mesih'teyiz ve o bizi değerli dostum kabul etti. Dolayısıyla Yuhanna şunu söyleyebilirdi. Sevgide korku yoktur. Yetkin sevgi korkuyu dışarı atar. Çünkü korkuda işkence vardır. Korkuya kapılan kişi sevgide yetkinliğe erişmemiştir. 1. Yuhanna 4. bölüm 18. ayet. İnsan yüreğini korku kadar etkileyen bir şey yoktur. Ancak Tanrı çocuğunun yaklaşan yargı ile ilgili olarak korku duyması gerekmez. Mesih bizim için öldüğünde bu sorun halledilmiştir. Yani bir kimse Mesih'e iman ettikten sonra o kimse artık Tanrı'nın çocuğudur ve hiçbir zaman yargıya gelmeyecektir. Yani onun yargısını İsa Mesih kendi üzerine almıştır. Mesih İsa'ya iman eden Tanrı'nın çocuğu olan bir kimse sonsuz yaşama sahiptir. Cennet yaşamına sahiptir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmış değildir. Eğer korku içindeyseniz kurtuluşun sevincini yaşayamazsınız. Sevinç sevgiden doğar ve Rab İsa'ya, Tanrı'ya ve kardeşlerinize karşı sevginiz varsa korku silinip gider. 1. Yuhanna 4. bölüm 19. ayette Elçi Yuhanna biz seviyoruz diyor. Çünkü ilkin o yani Tanrı bizleri sevdi. Biz sevilecek kişiler olmadığımız halde Tanrı bizi sevdi. O sevilmeye layıktır, değerlidir. Kuzu yani bizim için kurban olan İsa Mesih, Tanrı kuzusu sevgimizin, tapınmamızın ve hizmetimizin tümüne layıktır. Ben Tanrı'yı seviyorum deyip de insan kardeşinden nefret eden kişi yalancıdır. Gözüyle gördüğü insan kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez. Burada Elçi Yuhanna, yani 1 Yuhanna 4. bölüm 20. ayette Elçi Yuhanna çok açık konuşmaktadır. Tanrı'yı seviyorum deyip de insan kardeşinden nefret eden, nefret içerisinde yaşayan, affetmesini bilmeyen kişi diyor, yalancıdır. Neden? Gözüyle gördüğü insan kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı nasıl sevebilir? Böyle bir kimsenin inancı ya da Tanrı sevgisi boştur diyor. Yuhanna Tanrı'yı sevdiğini iddia edip kardeşlerinden nefret edenin yalancı olduğunu söylüyor. Kardeşim bu çok direkt ve sert bir sözdür. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen görmemiş olduğu Tanrı'yı sevemez. Noktayı koyuyor. Bugün bazı topluluklarda ve dünyanın her yerinde sürüp giden dinsel ikiyüzlülük ve saçmalıklar vardır. Eğer kardeşimizi sevmiyorsak, Tanrı'yı da sevmiyoruz demektir. Bırakalım dindar maskelerini, bırakalım dindar gözükmeyi değerli dostum. Sevmesini öğrenelim. Elçi Pavlos Efesoslara yazılan mektupta şöyle diyor. Öyleyse sevgili çocuklar gibi Tanrı'ya benzer olun. Mesih bizleri sevdiği ve bizim için kendini güzel kokulu beğenilir sunu olarak Tanrı'ya kurban verdiği gibi sizler de sevgi içerisinde yaşayın. Daha önce de vurguladığım gibi kutsal ruh her imanlının içerisinde yaşar ve onu kurtuluş için mühürler. Mesih bizim uğrumuza çarmıhta öldüğü için Mesih'e iman edenler de böylesine yüceltilmiş bir sevgi düzeyine çıkarılabilirler. Elçi Yuhanna da Tanrı'yı seviyorum deyip de insan kardeşinden nefret eden kişi yalancıdır. Gözüyle gördüğü insan kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Evet, burada Tanrı sözü bize sevgi içerisinde yaşamamız gerektiğini ve sevmemiz gerektiğini vurguluyor. Ama biz biliyoruz ki bizde sevgi yoktur. Biz kendiliğimizden bu sevgiyi veremeyiz, yapamayız. Ama Tanrı'nın sözü bize, biz Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruhun bizim hayatımıza gelip orada konut kurduğunu söylüyor. Her imanlıda kutsal ruh vardır. Elçi Pavlos Efesoslara yazılan mektupta içkiyle sarhoş olmayın diyor. Bu aşağılık bir şeydir. Tersine ruhla dolun. Şimdi kutsal ruhla dolmak ne demektir? Bunu içki içen bir adamla kıyaslayabiliriz. Sanıyorum ki Pavlos da bu benzetmeyi bu nedenle buraya koymuştur. Şimdi içki içen bir adam sarhoş olduğunda ne yapar? İçkinin etkisiyle hareket eder, konuşur ve davranır. Onu yöneten, onun düşüncelerini, konuşmasını, gözünü, elini, kısacası tüm bedenini yöneten artık içkidir. İşte Pavlos bunu bir simge olarak kullanıyor ve imanlıya diyor ki, siz kutsal ruhla dolun. Yani sizin hayatınızı kutsal ruh yönlendirsin. Düşüncelerinizi, davranışlarınızı, yüreğinizi, tüm yapınızı kutsal ruhun denetimine verin ve bırakın kutsal ruh sizi yönlendirsin. Kutsal ruhun ilk ürünü sevgidir. Şimdi ben kendimi kutsal ruhun denetimine verdiğimde kutsal ruh bu sevgiyi benim hayatımda eyleme koyar. Evet, imanlının yaşam tarzı kutsal ruh ile dolu olup olmadığına göre ölçülebilir. Bunlar imanlı için bir seçenek değil, Rab tarafından verilen buyruklardır. Kutsal ruhla dolmak sayesinde imanlının yaşamı yenilenir, tazelenir ve zafer dolu bir hayat sürdürebilmesi için güç alır. Ve onun hayatında kutsal ruhun ürünleri gözükmeye başlar. Kutsal ruhla dolmak karmaşık bir olay değildir. Ruhla dolmak bence benzin istasyonuna gidip depoyu doldurun demek kadar basittir. Sabah kalkıp Rab'be, Rab bugün kutsal ruhta yaşamak istiyorum. Kendi başıma beceremem. Kendi başıma affedemem. Kendi başıma, kendi gücümle sevemem. Senin gücüne ve yardımına ihtiyacım var demeliyiz. Mesih imanlıları olarak güne kutsal ruh ile dolmayı isteyerek başlamalıyız. Yani tüm gün kutsal ruhun denetiminde yaşayarak geçirmeyi istemek oluyor bu. Her imanlının mutlaka buna çok büyük ihtiyacı vardır. Elçi Yuhanna Mesih'ten bize gelen buyruk şudur diyor. Tanrı'yı seven insan kardeşini de sevsin. 1 Yuhanna 4. bölüm 21. ayet. Bu bir buyruktur. Tanrı hoşumuza gidip gitmediğini ya da isteyip istemediğimizi sormuyor. Şöyle diyor. Bu size buyruğumdur. Ben sevdiğim için siz de sevmelisiniz. Kendini adamış gayretli Mesih inanlılarının kendi işlerini yaparken tembellik ettiklerini duyunca üzülüyorum. Yaşamınızda ve hizmetinizde göstermediğiniz sürece Rab'be adanmış sayılmazsınız. Evet, Mesih'ten Bize gelen buyruk şudur: Tanrı'yı seven insan kardeşini de sevsin. Az önce belirttiğim gibi bunu kendi gücümüzle yapamayız. Ama Rabbe şükürler olsun ki kutsal ruh bizlerdedir. Hayatımızı, düşüncelerimizi, varlığımızı kutsal ruhun denetimini açmalı ve kutsal ruhun bizi yöneltmesini istemeliyiz. O zaman kutsal ruhun ilk ürünü olan sevgi bizim hayatımızda da gözükecektir kardeşim.